Ayrım 2. Sayfa 3. Aslı Erdoğan. Kabuk Adam.
Sokunaya. Kabuk Adam. Bazen insana hiçbir şey hatırlamak kadar acı veremez. Özellikle de mutluluğu hatırlamak kadar. Unutamamak. Belleğin kaçınılmaz intikamı. Herhangi bir iz taşınıyorsa eğer, bu bir zamanlar bir yara açıldığındandır. Yaşadığımız anları dondurup cümlelere dökme çabası, çiçekleri kurutup kitap yaprakları arasında ölümsüzleştirmeye benzer. Hepimizin çoktan öğrendiği gibi, bir öykü gerçekten yaşanmış da olsa, gerçekliği yansıtmaktan çok uzaktır. Onun birkaç resminden, simgesinden oluşmuştur. Az sonra başlayacağım, Karayipler'de geçen o korkunç öyküyü yaşamış kişi benim. Oysa biliyorum ki, son noktayı koyduğumda, elimde bulacağım gerçeğin tortusundan ibaret olacak. Yaşadıklarım o her biri elmas değerindeki anlar su damlaları gibi kayıp gitti avucumdan. Gerçekliğin sonsuz okyanusundan tek bir deniz kabuğu kaldı geriye. Ona kulağımı dayayarak sonsuz bir şarkıyı sözcüklere dökmeye çalışacağım. Anlayabildiğim, yorumlayabildiğim kadarını elbette. Size Kabuk Adam'ın öyküsünü anlatacağım. Tropik bir adayı. Cinayet ve işkencenin, şiddetin bataklığında filizlenen bir aşkı. İçinde yetiştiği toprak kadar acı dolu bir aşkı anlatacağım. Çıldırtıcı gücünü, sonuna dek yaşanmayan arzulardan, en gizli hayallerden alan bir tutkuyu, ölümle yaşamın sınırında kurulan mucizevi bir dostluğu ve bütün yıkımların nedeni olan korkuyu, insanın en temel özelliği olan korkusunu, alçaklığını, umutsuz yalnızlığını. Tropiklerde o gözden ırak adada öğrendim ki, cennetle cehennem iç içedir. Ancak katil bir peygamber olabilir. Ve insan bir başkasına aynı kara büyü ayinlerindeki gibi dönüşebilir. Çünkü insanın tam zıttı gene kendisidir. Aradan bir yıla yakın bir zaman geçti. İstanbul'da karlı bir Mart akşamı. Sobanın yanına oturmuş, tropiklerin bunaltıcı sıcağını, palmiyelerin durmak bilmeyen hüzünlü danslarını ve okyanusu düşlüyorum. Mercan kayalıklarını binlerce yıllık bir öfkeyle döven hırçın okyanus. Hayatımda ilk kez görüyordum onu. Görkemliydi, ulaşılmazdı. Bulabileceğim bütün imgelerden çok daha büyüktü. Yaşamın olduğu kadar sonsuzluğun da kaynağıydı. Bir peygamberdi o. Bir katil, bir kara büyücü. İşte ancak o zaman okyanusu hatırladığımda Kabuk Adam Tony de gözlerimin önünde beliriyor. Kısacık boyu, derin yara izleri ve kapkara gözleriyle Kabuk Adam. Sonra hepsi yavaşça geri geliyor. Palmiyelerle kaplı kumsal, getonun girişindeki tahta iskele, deniz kabukları, Hindistan cevizi ağaçlı burna yolculuk, beni kendimden dışarı çıkarıp yasak bir dünyaya, bir başka insana taşıyan yolculuk. Ölüm, korku, dehşet, arzu, yağmurlar, dans, sular, cinayet, gece bulutu, arzu ve aşk ve yitirmek. Bir gece yarısı kamp ateşinin solgun ışığında parıldayan bıçak. Bana okyanusun şarkısını öğreten Kabuk Adam, öylesine derin, yırtıcı ve gerçek dışı bir aşkla sevdiğim Kabuk Adam Tony. Tony'yi tanıdığım yaz hemen hemen bitmiş bir insandım. Yaklaşık 2 yıldır Avrupa'nın en büyük nükleer fizik laboratuvarında çalışıyordum. Meslektaşlarıma, akrabalarıma, Türkiye'deki dostlarıma göre, parantez içinde, aslında tek bir dostum bile yoktu. Övünülecek bir konumdaydım. En iyi okulların diplomalarını kağıt peçeteler gibi üst üste yığmış. Böylesine genç bir yaşta, 25 yaşındaydım. Bu dev laboratuvarda tez olanağı elde eden ilk Türk öğrencilerden biri olmayı başarmıştım. Üstelik de bu alandaki kadın fizikçilerin oranı %5'i bile zar zor buluyordu. Uzun yıllar baleyle uğraştığım, kısa ömürlü edebiyat dergilerinde öyküler yayınlatıp ödüller kazandığım için çok yönlü diye tanımlanırdım. Sonuçta insanlara pazarlayabileceğim birkaç özelliği, birkaç kurumsal başarıyı, gene kağıt peçeteler gibi diyeceğim, üst üste koymuştum. Oysa gerçekte ben, bunalımdan bir türlü kurtulamayan, hiçbir düşünceye, inanca ya da insana bağlanamayan, sürekli mutsuz, huzursuz, karamsar ve yapayalnız biriydim. Yaşama coşkumu çoktan kaybetmiş, belki de hiç kazanamamıştım. Bana kalırsa kişisel tarihimin tek bir teması vardı. Hayal kırıklığı, ağır aile baskısı ve şiddetle dolu geçen çocukluk yıllarım, dünyaya acı çekenler ve çektirenlerin bulunduğu bir savaş alanı gibi algılamama neden olmuştu. Ve sanırım haklıydım da. Emekleme çağımdan beri sadece zeki ve başarılı olduğum sürece Sevgi ya da sevgi diye adlandırılan bir şeyi göreceğimi öğretmişlerdi bana. Ama hiç kimse sevmeyi nasıl başaracağımı öğretmemişti. Hayatıma girenler de bir yandan beni pohpohlarken bir yandan da burnumu alabildiğince sürtmeyi görev edinmişlerdi. Parantez içinde sonraları bunun erkeklerin kadınlara karşı genel bir tavrı olduğuna karar verdim. Daha bu yaşta sinirli insanların ömürlerinin ortasında edindikleri kolit, ülser, astım gibi hastalıkların tümüne sahiptim. Hepsinden önemlisi ölüme hazırlanan yaşlı bir kadın kadar umutsuz ve kırgındım. Bu araştırma merkezi beni çökerten son darbe olmuştu. İçten içe çürümüş bir ağacı devren fırtına gibi. Böyle bir yere kabul edilmenin boş gururu kısa zamanda aşınmış, kas katı gerçeklikle yüzleşmek zorunda kalmıştım. Burası fizikçi jargonunda denildiği gibi bir getoydu ya da bir manastır. Bizden istenen üç şey vardı. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Hastalanmadan, üzülmeden, bunalıma girmeden, aşık olmadan, hiç teklemeyen bir jet motoru gibi çalışmak. Haftanın 7 günü, günde 14, deneyler başladığında 16 saat çalışmak. Bir sonraki toplantıya yetiştirilmesi ve kesinlikle hatası olması gereken raporlar. Yerin 100 metre altında, küçük kapalı odalarda tutulan vardiya nöbetleri. Bilgisayarın başında çabucak biten geceler. Aldığım eğitim sonucu çalışmaya, kendimi işime adamaya alışıktım. Ama burada en tembellerden ve kaytarıcılardan biri olup çıkmıştım. Ne kadar istesem de istemiyordum ya. O Çin'den, Japonya'dan, Hindistan'dan gelmiş, sürekli hiç yorulmadan çalışan, bilgisayar ekranından yalnızca 3-5 saatlik bir uyku için ayrılan, hırslı süper zeka doktora öğrencileri gibi olamazdım. Çünkü yaşamaya katlanabilmemin bazı koşulları vardı. Okumak, öykü yazmak, arada bir dans etmek, sokaklarda başıboş dolaşmak gibi. Bunların bedeli de çok pahalıydı. Maaşım kesilmiş. Kariyerim bitme noktasına yaklaşmıştı. Böyle bir yerde yıllarca tutunabilmek için insanın bir tutkusunun işi dışında herhangi bir bağlılığının olmaması, kendi benliğini gözden çıkarmayı, bedenini dışlamayı, duygularının çoğunu bastırmayı öğrenmesi gerekir. Laboratuvardaki herkes şu ya da bu biçimde korkunç bir yalnızlığı ve ruhsal çöküntüyü dışa vuruyordu. Bir hapishanede olduğu gibi görünmeyen, çok güçlü kurallar insan ilişkilerini yönlendiriyordu. Gözü dönmüş bir hırs, ispiyonculuk, paranoya, katı duygusuzluk, depresyon, cinsel doyumsuzluk, yaygın bir alkol alışkanlığı, hatta şizofreni. İşte böylesine kokuşmuş bir ortam. İnsanlığın en üretken, ama aynı zamanda insana karşı en duyarsız kurumundaydım. Ve yanlış toprağa ekilmiş bir bitki gibi hızla kuruyordum. Tek arkadaşım olan Maya şöyle özetlerdi koşulları. Burası en yakın dostunuz kafasına bir silah dayadığında başınızı çevirip bakacak zamanı, gücü, hatta isteği bile bulmayacağınız bir yerdir. Ben de şöyle eklerdim. Zaten dostunuz da yoktur. Aslında biz ikimiz çok şanslıydık. Çünkü o koşullar için olağanüstü bir dostluk kurmayı, yaşatmayı başarmıştık. Maya, bu çılgın deli dolu kız, Yunan'dı. Gerçek bir Yunan hem de. Homeros, Yunan trajedileri, Kavafis ve o şarap renkli deniz vardı. İri, depderin gözlerinde. İlyada'dan, Macbeth'ten, Ömer Hayyam'dan dizeler okurdu ezbere. Üç dili su gibi konuşur ve bu üç dilde inanılmaz güzellikte şiirler yazardı. Çok zeki ve duyarlıydı. Bu iki özelliğin bir kadında birleşmesi onu çoğu zaman felakete götürür. Maya da yıllardır manik depresif olduğu gerekçesiyle tedavi görüyordu. Benim gibi eski bir balerin, yetenekli bir amatör ressamdı. Fiziği, şiiri, dansı, sevişmeyi, içkiyi, kedisini, birlikte olduğu erkekleri çılgıncasına, tutkuyla, ölesiye severdi. Laboratuvardaki ilk yazımın sonlarına doğru bir pazar akşamı elimde Nabokov'un yeğisiyle ofisinin önünden geçiyordum. Aynı koridorda çalışıyorduk. Gece gündüz bilgisayara bakan bu kapkara hüzünlü gözler ve düşünceli yüz çoktan ilgimi çekmişti. Onu bir tanrıça heykeline benzetirdim o zamanlar. Hep oturan ve düşünen, geniş kalçalı doğurgan bir tanrıça. Sürekli çalışması, kendisine uyguladığı katı disiplin, keskin atlı Grek yüzünün ödün vermeyen ciddiliği beni korkuturdu. Kapısının önünden sessizce geçmekle yetinirdim. O akşam birkaç saniyeliğine gözünü ekrandan ayırmış, gülümseyerek beni içeri davet etmişti. ''Aa, Nabokov mu okuyorsun?'' Uzun uzun edebiyattan söz etmiştik. Lolita, 19. yüzyıl Rus romanı, kadın yazarlar. Şimdiye dek edebiyatla bu kadar ilgilenen başka bir fizikçi daha tanımamıştım. Ama sanırım daha ilk günden ondaki edebiyat sevgisinin açığa çıkardığı çok önemli temel özellikleri sezmiştim. Bir hafta sonra artık her gün ofisine uğruyor ve günümün biricik mutlu dakikalarını orada geçiriyordum. Bana 3 yıl önce 2 bardak su ve 60 tane mor renkli uyku hapıyla kendini öldürmeyi denediğini anlattı. Hemen ardından da yerinden fırlayıp dosyalarını toparladı ve bir toplantıya yetişmek üzere çabucak çıktı. Beni sandalyeme mıhlamış, gözlerimi yaşlarla dolu bir halde bırakarak. Ertesi akşam ben de ona benzer bir deneyimden geçtiğimi söyleyince bir daha hiç ayrılmamacasına kenetlendiğimizi biliyorduk. Trajik bir mucizenin birleştirdiği Siyam ikizleri gibi. Kısa zamanda birbirimizin desteği olmadan hayatımıza katlanamaz duruma geldik. Depresyon kış yağmurları gibi bastırdığında, terk edildiğimizde, aşağılandığımızda, bizi kobra yılanı gibi izleyen intihar düşüncesi kafasını kaldırdığında hep birbirimizi kurtarıyorduk. Bir yandan cezaevinde askerlik arkadaşlıklarına benziyordu ilişkimiz. Ancak bu tür dostluklarda görülebilecek fedakarlıkları içeriyordu. Ama aynı zamanda ortak geçmişlerin, ortak acıların, ortak ruhların kesişmesiydi. Bazen birbirimizi yansıtan iki ayna oluyorduk. Bazen birbirimizi bütünlüyor, bazen de kendi gücümüzün son kırıntılarını ötekine aktararak sağ kalmayı başarıyorduk. İçtikleri su ayrı gitmeyen Türk'le Yunan'ın ünlü laboratuvara yayılmıştı. Eminim ki o erkek egemen bilim dünyasının maço fizikçileri bizi lezbiyen sanıyorlardı. Karayipler'de St. Croix adındaki küçük adada, Amerika'ya ait, parantez içinde, Bakire, adalarından biridir bu, yapılacak yüksek enerji fiziği seminerlerine Maya kabul edilmemiş olsaydı başvurmazdım herhalde. NATO'nun finanse ettiği bu yaz okulunda fizik dünyasının önde gelenlerinin ders vermesi umurumda bile değildi. Karayiplere bedava uçak bileti ve bedava oteli tav olmuştum daha çok. Benim gibi yoksul bir Türk'ün eline böyle bir fırsat hayatta bir kez geçerdi. Bunun bir tatil olmadığı, yönetici profesörün işi çok sıkı tutup günde en azından 8 saatlik bir çalışmaya şart koştuğu konusunda uyarılmıştım gerçi. Zaten fizikçileri yeterince tanıyor ve beni bekleyen ortamı kolayca tahmin edebiliyordum. Gölgede 35 derecede okyanusun kıyısında fizik problemleri çözen, fizikten başka bir şey görmeyen, düşünmeyen, konuşmayan, tatsız tutsuz, renksiz insanlar. Gene de Karayipler beni büyülüyor, sayısız gizemi çağrıştırıyordu. İspanyolların altınlarını yağmalamak için yok ettikleri o soylu halkın, Karayip Kızılderililerinin adını, parantez içinde, onlardan geriye yalnızca bu ad kaldı, bu da yok oluşlarının en trajik yönü. Taşıyan binlerce, on binlerce ada, takım adalar, mercan adaları, okyanusun ortasında noktacıklar, kölelikten kaçıp dağlara sığınan gizli mağaralarda kasaba zehriyle toplu halde intihar eden Arawak kabilesi. Onların madenlerdeki, plantasyonlardaki yazgılarını tamamlamak için ana yurtlarından koparılan Afrikalılar. Okyanusun üzerine bir utanç bulatı gibi yayılan kamçı sesleri, çığlıklar, ağıtlar, ayaklanmalar, köle direnişleri, cinayetler, savaşlar, korsanlar, sömürge cezaevleri, parantez içinde şeytan ve cüzzamlar adası, Küba devrimi, kara büyü ayinleri, vudu ve obea, Jamaika, samba, kalipso ve siyah isyanın müziği reggae, kızıl ve kara insan ilk kez bu topraklarda beyaz insanın acımasız açgözlülüğüyle karşılaşmış ve savaşmıştı. Yüzlerce yıllık bir kin ve acıdan özgün melez ve çok zengin bir kültür doğmuştu. Kızılderililerin onurunu ve cesaretini, Afrikalıların yaşama bağlılığını ve direncini, Avrupalıların hırsını harmanlayan bir kültür. St. Croix bu alanı birkaç yüz kilometre kareyi ancak bulan ada, tarihin ilk Kızılderili Beyaz Savaşı'nın olduğu yerdi. Kolomb'un hepsi de birer vahşi yağmacı olan yorgun fatihleri yeni dünyaya ilk kez burada Oklar Körfezi'nde ayak basmıştı. St. Croix'un hemen yanındaki St. Thomas ise adı bile bilinmeyen bir zenci Spartaküs'ün komutasında onlarca yıl Avrupalı köle sahiplerine direnmişti. İsimlerini İncil'deki 10.000 şehit bakireden alan bu adaların her biri unutulmuş, dahası hiçbir yazılı metne geçmemiş kahramanlıklar ve trajedilerle doluydu. Parantez içinde, çünkü buralarda yazılı tarih beyaz adamın tarihidir. Atlanta'dan kalkan uçağa bindiğimde bunları düşünüyordum işte. Ellerinde fizik kitapları bulunan, gözlüklü, sakallı, o çok yakından tanıdığım insanlar yanıma oturduğunda fizikçi olduğuma ilişkin hiçbir ipucu vermedim. Cabrera Infante'nin Küba üzerine bir kitabını okumaya çalışıyordum. Ama tropiklere, öykülerin geçtiği topraklara o anda gidiyor olmanın coşkusuyla içim kıpır kıpırdı. Porto Rico'dan aktarma yapan uçak, normal yolcularının çoğunu boşaltmış, hemen hemen tamamen fizikçilerle dolmuştu. Bu son gelen grupta hasır şapkalı, güneş gözlüklü Maya da vardı. Bir şaşkınlık çığlığıyla karşılamıştı beni. O doğruca Avrupa'dan gelmişti. Bense bir haftadır New York'ta serserilik etmekteydim. Bilet numaralarını aldırmadan yanına geçtim.
''Cennete gidiyoruz, cennete!''
dedi coşkuyla. Uçakta binmek üzereyken.
''Evet ama bu simüle edilmiş bir cennet.''
diye yanıtladım somurtarak. Yüksek enerji fiziği bilmeyenlerin tam anlamayacağı profesyonel bir espriydi bu. Bizim işimizin çoğu simülasyondur. Yani henüz gerçekleşmemiş, belki de hiç gerçekleşmeyecek deneylerin koşullarını bilgisayara yükleyip var olan, parantez içinde ya da olmayan, parçacıkların bu koşullarda nasıl davranacaklarını saptamaya çalışırız.
Ne olursa olsun, ben serseriliği sürdürmeye kararlıyım, diye ekledim.
Dediğimi de yaptım aslında. Bu yapay cennette gecikmiş bir kaşif ruhuyla pek de ciddiye almadığım bir serseriliği simüle edeyim derken gerçeğin en dibine yuvarlandım.
Ayrım sonu. Sayfa 17.